Ayrım 15, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 162. Amerikanca Kakafoni. Amerikan elçisi Wilson son günlerdeki irtica ordu tartışmalarına bu kakafoni deyince bir gürültüdür koptu. Bir elçi bunu nasıl ve ne hakla söylemiş anlamında açıklamalar, yazılar. Kakafoninin bizdeki karşılığı ezgiyi bozan çatlak seslerdir. Elçi tepkilere herhalde şaşırmıştır. Çünkü kullandığı niteleme son derece doğru. Ülkede kimse işin aslını konuşmuyor, işine gelen ucundan tutup çekiştirdikçe çekiştiriyor. Örneğin irtica var diyenler bağımsızlığı unutuveriyor. Böylece ahenk bozuluyor, sözler kulak tırmalıyor. İrtica yok diyenler de ağızlarından demokrasiyi eksik etmiyorlar. Ama şeyhlerin, hoca efendilerin demokratik bir ortamda seçilmediklerini, kendilerine kutsallık yakıştırarak insanları baskı altında tuttuklarını, ülkede birliği bozduklarını unutuyor. Örtülü olarak İslam devletini savunurken Hristiyanlardan takdir almak için çabalıyorlar. Şimdi bu duruma kakafoni denmez de ne denir? Birçokları da işi milliyetçiliğe vurup bir elçinin destursuz konuşmasına öfkeleniyorlar. Yıllardır elçiler yurdumuzu karıştırırken seslerini çıkarmıyorlardı. Daha da geçmişte Amerikan elçileri yurdun insanlarına komünistler deyip hedef gösterdikçe alkışlamaktan geri kalmıyorlardı. Bir ötekiler Kürtleri savunuyor gerekçesiyle Amerikan elçisinin Türk devletinin yöneticilerini aşağılamasına içten içe seviniyorlar. Alın size kakafoninin daniskası. Elçi yine de kibarmış. Yakın gelecekte gizliden yürütülen işleri açıktan yapacaklar. Azerbaycan'da olduğu gibi tüm TC muhaliflerini konuk edecekler ve hatta öteki AB elçilerini de çağırıp akıl ve destek verecekler. Daha sonra yollara düşüp Kemalistler seçim kazanmasın diye köy köy dolaşacaklar. Tıpkı Azerbaycan'da Proje Demokratia operasyonunda olduğu gibi, tıpkı Kıbrıs'ta yaptıkları gibi. Elçiye öfkelenenlere bakıyorum da hiçbiri Cumhurbaşkanı'na seslenmiyor. Yazarak gürleyecekler ve unutup gidecekler. Oysa ABD elçisi yurdun iç işlerine kabaca ve açıktan karışmış, kakafoni derken nedenli haklı olsa da kışkırtıcılık yapmıştır. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı devletine sahip çıkmalı ve dış işlerine gerekli emri hemen vermelidir. Emir vermekle kalmamalı, hiçbir elçinin yurdun iç işlerine karışamayacağını belirtip ABD'yi uyarmak için Washington'daki TC Büyükelçisini Ankara'ya çağırmalıdır. Gerisi kakafoni yaratan boş bağırtıdır. 6 Ekim 2006. Onlar kimin iş adamı? Kendilerine her türlü egemenlik hakkını, güvendiğini, iş gücünü, ucuz krediyi, hazinesinden parasal desteği, enerji, su, ulaşım gibi temel altyapıyı sağlamış, yeraltı kaynaklarını sunmuş devletlerine yaptıklarına bir bakar mısınız? Ülke CIA senaryosuna uygun iç kargaşaya sürüklenirken fabrikalarında grev olunca şiddeti körüklemişlerdi. Kargaşa ortamında ülkenin iktisadi yapısı parça parça olmuşken devletin başbakanı birkaç dolar için ABD'ye görüşmeye gitmişti. Onlar gazetelerde tam sayfa ilan vererek hükümetin düşmesini istediklerini ilan etmişlerdi. CIA operatörlerinin kumandasında ülke kana boğulmuş, demokrasi yıkılmaktayken darbecileri el altından desteklemişlerdi. Ulusal devlet merkezi zayıflasın diye dışarıdan dayatılan her IMF kararının uygulanması için ellerinden geleni yaptılar. Turgut Özal ve Ardılları ülkelerinin ulusal enerji programlarını parçalarken bundan nasıl kâr edeceklerinin hesabını tutmuşlar ve özelleştirme adı altında tüm altyapı, tüm kaynaklar peşkeş çekilirken yabancılara ortak olmuşlar. Ulusal ve dengeli kalkınmanın, doğal ortamın korunmasının güvencesi olan planlamanın ortadan kaldırılması için onlarca yıl çalışmışlar ve Türkiye'nin gıda üretim merkezi olan Sakarya, Trakya, Denizli, Söke Ovalarına, salt daha çok kâr için yüz binlerce dönümlük fabrikalar kurmuşlar. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerimizi yabancının pazarına çevirmek için Center adı altında gökdelenler dikmekten çekinmemişler. Ulusal tarihsel yapımın yıkımında kim rol almışsa ona ve o belediye reisine arka çıkmışlar. AB'ye girmek masalıyla devletlerinin zayıflatılmasını, Doğu Akdeniz'de güvenlik merkezi olan Kıbrıs'ın Yunan egemenliğine teslimini desteklemişler. Ermeni soykırım suçlamasını destekleyenleri kendilerine danışman yapmışlar. 12 Eylül darbesini desteklediklerini unutup bir de demokrasi habaresi kesilmişler. Varlıklarını borçlu oldukları devletin anayasasından ulusal güvenlik kurumları çıkartılsın diye Amerika'ya gitmekle kalmamışlar. Türkiye'ye ve KKTC'ne ambargo uygulamasını başlatan Yunanlı John Braidmas'a rapor sunmuşlar. Para piyasaları vurguncusu, dolandırıcılıktan mahkum bankerler şirketi Quantum'un temsilcisi George Soros'u yatlarında, evlerinde ağırlamaktan kendilerini alamamışlar, eşlerinin vakıflarına para sağlamak için adama yalvar yakar olmuşlar. İçlerinden ikisi var ki bir vakıf kurmuşlar. Türkiye'nin iç dış politikasını Orta Doğu'da ABD İsrail eksenine oturtuyor, Amerikan partilerinin örgütleri aracılığıyla ABD hazinesinden Soros Vakfı'ndan para alıyor. Alman partilerinin örgütleriyle içli dışlı TC'nin temel yapılarını sarsacak raporlar hazırlayıp iş dünyasını, akademik dünyayı, devleti yönlendiriyorlar. İşleri yabancılar ortak olup fabrikalar kurmak ve bir süre sonra da hisselerini yabancıya satmak olan en büyük eski pamuk tüccarı aile George Soros'la eğitim anlaşmaları yapmış. Washington Deniz Kulübü'nde Türk düşmanı Henry Barkey ile yemekli toplantıya katılan, adları Türkçe, kendileri Amerika'da yaşayan kişileri üniversitelerinde görevlendirmiş. Bir öteki büyük aile Rum Patriği'nin her girişimini desteklemiş, Yunanlıların Trabzon çıkartmalarına ortak olmuş. Kaş, Kalkan, Patara çevresinin Likya diyerek Amerikalılara satışına kültürel dayanak yaratmış. Her türlü azınlık hukuku girişiminin ardında durmakta. Şimdi de kalkmışlar AB Türkiye'ye yumruk atınca neden her bir şeyinizi teslim etmediniz dercesine açıklamalar yapıyorlar, varlıklarını borçlu oldukları uluslarının aşağılanmasına yardımcı oluyorlar. Bu öykü uzar gider ama şurası bir gerçek ki her ülkenin büyük iş adamları vardır ve onlar köklerini borçlu oldukları yurtlarını gözetirler. Ulusal kayıplar söz konusu olunca liberalliklerinden de, küreselleşmekten de bir anda cayarlar. Çünkü onlar sermaye ne denli küreselleşse de bir öz yurda, güvenliklerini sağlayacak bir ulusal devlete ihtiyaçları olduğunu unutmazlar. Bizdekilerin kim olduğunu sormaya gerek yok. Ama yurduna bağlı iş adamları bu azınlıkla dernek çatısı altında ya da meslek odalarında işbirliği yaparken bu devranın böyle gitmeyeceğini düşünseler yeridir. 26 Aralık 2006 TESEV 1 Eczacıbaşı, Boğaziçi, Ankara Üniversitesi. TESEV'in ne olup olmadığını birçok dergide yayınlamıştık. Ayrıca TESEV 2004 yılında yayınlanan Project Democracy, Sivil Örümceğin Ağında kitabının da en önemli bölümü olmuştu. Son günlerde TESEV'in ordu ile ilgili değerlendirme kitabı yayınlanınca Genelkurmay Başkanı konuştu ve ortalık ayağa kalktı. Ancak toz duman arasında TESEV'in ne olup olmadığı yine anlaşılamadı. Şimdi Türkiye basınının yer vermediği TESEV geçmişini özetleyelim. Nejat Eczacıbaşı 1961'de Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyetini oluşturdu. Seçkin kuruluş daha sonra Sosyal Etütler Konferans Vakfı oldu. 1982-1983 yılında ABD yarı açık Anti-Communist League örgütlenmesinden açık operasyon örgütlenmesine geçmişti. Artık ülkelerde dernek, vakıf, oda örgütlenmesiyle bir ağ oluşturulacak ve iç dış siyaset içeriden denetim altına alınarak uzaktan kumandaya bağlanacaktı. Türkiye'de operasyonun hedefi olmakta gecikmedi. Bu arada 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Vakfı ve Eczacıbaşı'nın Vakfı ortak girişimde TESEV'i kurdular. Kuruluşa ayrıca 200 kişi katıldı. TESEV kurucu ve yöneticileri arasındaki seçkin kişiler, Türkiye'de oluşturulacak geniş ağın düğümlerini oluşturdular. Kişiler kişilere, kurumlar kurumlara bağlanıyordu. Birkaçını anımsamak yeterlidir. Bülent Eczacıbaşı, Feyyaz Berker, Tekfen Holding'den. Can Paker, Henkel TÜSİAD Sabancı Holding Soros Açık Toplum. İshak Alaton Alarko Holding. Mehmet Kabasakal İSO TESAV CHP Sosyal Demokrasi Okulu. Hasan Karaçal DPT Tarih Vakfı. Ziya Müezzinoğlu Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Soros Açık Toplum. Gündüz Aktan Emekli Büyükelçi TESEV Direktörü sonradan ASAM Başkanı. Kurucular arasında ve yönetimde yer alan 4 kişi bağlantıları ilginçleştiriyor. Bunlardan Tarhan Erdem, CHP eski milletvekili, eski sanayi bakanı, 1999-2000 arasında CHP genel sekreteriydi. Erdal İnönü'nün 2 yıl önce son siyasal parti girişimi olarak başlattığı yeni oluşumun tüzüğünü hazırladı. Ancak Tarhan Erdem'in en erdemli işi Doğan Medya Koordinatörlüğü ve Radikal'de köşe yazarlığıdır. TESEV Direktörü Özden Samberg, Dışişleri Müsteşarı, Almanya, İspanya, Belçika ve İngiltere'de Büyükelçiydi. Turgut Özal döneminde Cumhurbaşkanlığı Danışmanıydı. TESEV'e hareket getirdi, Kürt konferanslarına katıldı. Fikret Toksöz, Marmara Belediyeler Birliği Sekreteridir ve Murat Belge Başkanlığında kurulan Helsinki Yurttaşlar Derneği kurucusudur. Toksöz aynı zamanda TESEV'in yerel otonomi çalışmalarında baş aktördür. TESEV kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki en ünlü kişiye geçmeden önce Rand Corporation'ı anımsayalım. Bu şirket 1948'de ABD Hava Kuvvetleri ve silah sanayicileriyle birlikte kurulmuştu. Think Tank adlı bu kuruluşla başladı. Rand güvenlik tasarımları, raporları hazırlayarak devletine ve sanayicilere yarar sağlamaktadır. Yönetiminde generaller ve CIA emektarları bulunuyor. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türkiye'de istasyon şefliği yapmış olan Paul Bernard Henze ve Graham Edmund Fuller da Rand'de görevlidir. Rand Graduate Institute adlı eğitim kurumuyla ülkelere destek vermektedir. TESEV kurucusu Yılmaz Argüden de bu mektептендir. Argüden 1978-1980 arasında Koç Holding ARGE'de yönetim kurulu başkanıydı. 1980-1985 arasında Rand'in stratejik analizcisi, daha sonra Dünya Bankası kredi bölümü yöneticisi oldu. 1991 yılında Başbakan Mesut Yılmaz'ın baş danışmanıydı. 2006'da İsrail kurucusu olarak bilinen ve dünya para ağının en büyük aktörü sayılan Rothschild'lerin İstanbul Şubesi yöneticisi oldu. TESEV'in danışmanları arasındaki TC Dışişleri Bakanlığı eski görevlileri, çok sayıdaki akademisyen, şirket yöneticisi geniş bir ağ oluşturmaktadır. Rand için Türkiye'de İslam raporunu hazırlayan Georgetown University Müslüman Hristiyan Anlayış Merkezi, yani Merve Kavakçı ve Fethullah Gülen konferanslarıyla dikkat çekti ve Sabancı Üniversitesi öğretim görevlilerinden Sabri Sayar'ı, Florida International University'den Oktay Ural, Dünya Bankası'ndan Baran Tuncer, Sabancı Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioğlu, Columbia University'den Danny Roderick, Moon'un Kasım Gülek'ten sonraki PWPA Türkiye temsilcisi Erdoğan Alkin, Hurşit Güneş en ünlüleridir. Ordu siyaset araştırmacısı İsrail örgütü Winep bültenlerinin en önemli kişisi, İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen Alevi-Sünni araştırmacılarının destekçisi William Hale, TESEV konferansçıları arasında en dikkat çekici kişidir. TESEV, ABD'nin ve AB'nin ortaklaşa yürüttükleri Türkiye'yi özerkleştirme, bana göre Anadolu Federe Devleti oluşturma, Orta Doğu, Kafkasya ve Asya'da kolonileştirme girişimlerinin en önemli destekçisi, Arı Derneği ile birlikte Türkiye Sivil Örümcek Ağı'nın ilmik dokuyucusudur. 7 Ekim 2006 TESEV 2, TC Karşıtları İstanbul'da. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Vakfı ve Eczacıbaşı'nın vakfı ortak girişimiyle ve ayrıca 200 kişinin katılımıyla oluşturulan TESEV'in kurucuları arasından bazı büyük şirketlerin sahiplerini ve yöneticilerini, ABD'nin güvenlik şirketi Rand, işbirliği yapan bazıları think tank diyerek toplantılarını aklamaya çalışıyorlar, bağlantılı kişileri, evinde George Soros ile toplantı yapanları, üniversite rektörlerini anımsatmıştık. TESEV'in yayınladığı bazı raporlara ya da konferanslara bakıp ne var bunda, işte onlar da fikirlerini yayınlıyorlar diyenler çoğunlukta. Bu raporlar ve konferanslar TESEV yöneticilerinin açıklamalarından, kurucuların yöneticilerin sivil ağ bağlantılarından, yurt dışı katılımlarından, konferansçıların kimliklerinden ve ABD-İsrail destekçisi çalışmalarından, ABD istihbarat ve dışişleri görevlerinin ilişkilerinden ayrı tutulduğunda salt düşünce eylemi olarak görülebilir. Örneğin İmam Hatip okulları ya da Müslüman kadınlar araştırmalarını ABD'nin uluslararası din hürriyeti operasyonundan, iç göç ile ilgili çalışmayı Lozan'ın mübadele maddelerinden ve Kürt Federe Devleti girişimlerinden, azınlık hukuku çalışmalarını ABD-AB'nin Müslüman azınlıkların hakları tanınmalıdır çağrılarından. Tümünü ABD Kongresince hazırlatılarak, Kurtuluş Savaşçılarını birer iç isyancı konumuna indirgeyerek, Lozan'ın siyasal temellerini yok sayan raporla birlikte, Pekin-Varşova konferanslarında ABD delegelerini Türkiye karşıtı konuşmalarından ayrı değerlendirirseniz, senaryonun tümünü anlamamış olursunuz. TESEV'in çalışmalarını olumsuz bulanların çoğu vakfın kurucu yöneticilerinden birkaçının ilişkileriyle sınırlı eleştirilerde bulunurken, bu vakfın kurucusu şirketleri ve ABD bağlantılarını görmezden gelmektedirler. Bu son derece doğal. Çünkü TESEV, sivil örümcek ağındaki önemli işlevine uygun olarak birçok kurum ve kişiyle içli dışlı çalışıyor. Devletin kurumlarından büyük destek alıyor. TESEV'in çalışmaları Türkiye'nin ulusal yapısına olumlu katkı sağlamaktan çok ABD-AB Yunanistan-İsrail ittifakına destek yığmaktadır. Bu desteği büyütmek için elinden geleni yapan TESEV'in ulusal güvenliğin tartışıldığı günlerde İstanbul'a getirip konuşturduğu yabancılardan birkaç örnek vakfın işlevini anlamlandıracaktır. Strobe Talbot, ABD'nin ünlü güvenlik elemanlarındandır. TESEV her konuğuna yaptığı gibi Talbot'u da Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşturdu. Talbot, Irak'ın silahlı işgalini aklayacak konuşmayla Türkleri ABD desteğine çağırıyordu. Talbot aslında kendi devletinin çıkarlarına bağlı bir kişidir. Onu bir düşünür gibi, tarafı olduğumuz bir savaş başlamak üzereyken getirenler onun şu açıklamasını bilmiyor olamazlar. Demokrasiler, yani ülkeler, ticaret ve diplomaside güvenilir ortaklar olmalıdırlar ve Amerikan çıkarlarına uyumlu savunma ve dış politika izlemelidirler. Zaten TESEV direktörü eski büyükelçi Özden Samberg, Irak'ın işgalinden önce bir sivil toplum lideri olarak diyorum ki, Türkiye'nin yeri stratejik müttefikinin yanıdır diyerek Amerikan dış politikasına yeterli desteği vermişti. John Braidmus, Yunan asıllı eski senatör, Onassis Vakfı Başkanı ve Helen Mirasını Koruma Vakfı Başkanı'ydı. Daha da önemlisi, Sivil Örümcek Ağı'nın merkez örgütü NED'in 10 yıla yakın başkanlığını yapan kişiydi. Öylesine önemli bir adamdı ki, yönetiminde TESEV'den de kişiler bulunan TÜSİAD heyeti Amerika'ya gidip, TC Anayasası'nın değiştirilmesiyle ilgili raporu Braidmus'a vermişti. 19 Şubat 2001 para krizinden hemen sonra Kemal Derviş, arkadaşı John Wolfowitz'in de desteğiyle TC hükümetine bakan olarak atanmıştı. Derviş'in sözüyle kriz içinde reformlar yapılmaya başlanmıştı. Sıra Kıbrıs'ın Annan planı denilerek ABD-AB Atina ittifakına devrine gelmişti. TESEV Braidmus'u İstanbul'a getirdi. Braidmus, Boğaziçi'nde Atina tezlerini sonuna dek propaganda etmek ve kişisel dostluklar edinmek olanağı buldu. John Braidmus'un Türkiye sevgisi geçmişe dayanmaktadır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen ardından öne geçen Braidmus, hem Türkiye'ye hem de Kıbrıslı Türklere karşı ambargo yasalarının çıkmasını sağlamıştı. ABD hazinesinden ve AB fonlarından milyonlara varan dolar ve euro alan, Quantum Soros'un en büyük parasal desteğine sahip olan TESEV, ABD tarafından en çok desteklenen Arı Derneği ile birlikte daha birçok TC aleyhtarını İstanbul'a taşımıştır. Bunların içinde en önemli Türk düşmanı ise Yunan asıllı Amerikalı John Stylides'tir. Stylides, Abdullah Öcalan'ın teslim günlerinde Türkiye aleyhine imza toplayarak Amerikan başkanına dilekçe veren kişidir. Alan Makowski gibi tesev konuğu İsrail destekçilerini, ordu siyaset uzmanı İngilizleri, Washington ortaklık geliştirdikleri Sorosçuları bu satırlara sığdıramayız. 8 Kasım 2006 15. ayrımın sonu. Sayfa 172.